bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Atatürk, Bir Milletin Yeniden Doğuşu. Lord Kinross, 2. Cilt. Sander Yayınları, 1968, İstanbul. 3. Baskı. Türkçe'ye çeviren Ayhan Tezel. 6 Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 3 Mart 2008. Bu kitap 388 sayfadır. Okuyan Engin Ercan. Lord Kinross, Atatürk, Bir Milletin Yeniden Doğuşu adlı büyük eserinin birinci yarısında Mustafa Kemal'in yetişmesini, eğitimini, askerlik alanındaki ilk büyük başarılarını ve yurdu bağımsızlığa kavuşturmak için giriştiği çabaları anlatıyordu. İkinci yarıda Kurtuluş Savaşı'nın baştaki karanlık günleri atlatılacak, Türk milletinin Gazi'nin önderliğinde yeni bir güç kazanan iradesi, memleketin toprak bütünlüğünü sağlayacaktır. Lozan'da Türkiye'nin siyasal ve ekonomik bağımsızlığı tanındıktan sonra, yeni ve laik Türkiye Cumhuriyeti, uygarlık yolunda birbirini kovalayan inkılaplarla ilerleyerek, çağdaş dünya devletleri arasındaki yerini alacak ve Kemal Atatürk, bu başarılarının korunma ve savunmasını Türk gençliğine bırakarak aramızdan ayrılacaktır. Lord Kinross, Bir Milletin Yeniden Doğuşu gibi tarihte eşsiz bir olayı batılı bir yazar gözüyle incelerken, ayrıntılı bir gerçekçiliğe bağlı kalmış ve Atatürk'ün asker ve devlet adamı olarak büyük kişiliği yanında, onun özel yönünü de ufak tefek kusurlarına değinerek belirtmiştir. Aslında açıklığı her şeyin üstünde tutan Atatürk de bunları gizlemek küçüklüğüne hiçbir zaman düşmemişti. Bizim için değerli olan Atatürk'ün özel yaşayışının yalnız kendisini ilgilendiren yönleri değil, onun toplum açısından alınan davranışlarıdır. Bu davranışlar da yine kendi ağzıyla bir tek cümlede özetlenebilir: Türk toplumunu kısa zamanda çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne yükseltmek. Bütün ömrünü bu amaç uğruna harcamış olan Atatürk'ün milletine bıraktığı miras, gün geçtikçe yurt içindeki ve dışındaki olayların ışığında daha büyük bir anlam kazanmakta ve genç kuşakların izlemeleri gereken yolu kesin çizgilerle aydınlatmaktadır. Ünlü İngiliz yazarı Lord Kinross'un Atatürk Bir Milletin Yeniden Doğuşu adlı eseri, tümüyle bu sonucu bir kere daha belirtmesi bakımından ayrıca üzerinde durulmaya değer. 34. Bölüm. Eskişehir'in Düşüşü. Müttefikler Londra Konferansı'nın başarısızlıkla sonuçlanmasından sonra Türk-Yunan uzlaşmazlığında tarafsızlıklarını ilan ettiler. Lakin ne bu ne de Yunanlıların İnönü'ndeki yenilgileri Kral Konstantin üzerinde hiçbir etki yapmadı. O hala İngiliz hükümetinin değilse bile Lloyd George'un kendisini desteklediğine inanmak istiyor ve eski adaşı gibi Konstantiniyye'de hükümdarlık tahtına oturmayı umuyordu. 1921 Haziran'ı başlarında kendi kendisine Yunan orduları başkomutanlığını atadı. Arkasından da Haçlılardan beri Anadolu toprağına ayak basan ilk Hristiyan kral olarak İzmir'e gitti. Söylentiye göre aslan yürekli Richard, Körfez'in karşı yakasında karaya çıkmıştı. Konstantin de onu izleyerek aynı kıyıda oturdu. Times'a verdiği bir demeçte, yakında girişeceği taarruzdan ve Yunanlıların Kemalistlerin kuvvetini çökerteceklerine olan inancından söz etti. Sonra cepheyi denetlemek ve taarruz tarihini kararlaştırmak için İzmir'den ayrıldı. Bu Churchill'in söylediği gibi akla gelebilecek durumların en kötüsüydü. Yunanlıların ya tam görüş birliği halindeki bir İngiliz hükümetinin mali, siyasi ve manevi desteğini elde etmeleri ya da iliklerine işleyinceye kadar buz gibi bir suyla ıslatılmaları gerekirdi. Lord Curzon bir kere daha bir çözüm denemesine girişti. Paris'te Brian'ı da razı ettikten sonra eski muhtar İzmir teklifini tekrarladı. Lakin bu sefer Yunan kuvvetlerinin de çekilmesini şart koşuyordu. Yunanlılar bunu kabul ederlerse, müttefikler de çatışmanın durdurulması için Türklerle temasa geçeceklerdi. Lakin Yunanlılar bu teklifi artık savaş hareketlerinden başka hiçbir şeyin söz konusu olmadığını ileri sürerek geri çevirdiler. Böylece biraz sonra Yunan ordusu yine Churchill'in sözleriyle eski Yunanlılardan beri ilk defa bu büyüklükte bir sefere kalkışarak sert ve arızalı bir memlekette ilerlemeye başladı. Silah, hava gücü ve mühimmat bakımından hafif bir üstünlüğü vardı. İlk hedef yine tren yoluydu. Yalnız bu sefer asıl hücum kuzeyden değil güneyden geliyor ve Eskişehir yerine Kütahya ve Afyonkarahisar'a yönelmiş bulunuyordu. Batı Anadolu'nun kilit noktası olan Eskişehir'i cepheden değil güneyden kuşatıcı bir saldırıyla ele geçirmek üzere tasarlanmıştı. Bu plan başarılı oldu. Yunanlılar kuzeydeki Türk kuvvetlerini tutmak için Bursa'dan doğuya doğru bir kuvvet çıkardılar. Başka bir kolu da Kütahya'ya hücum için dağlık bölgeden güneydoğuya doğru gönderdiler. Üçüncü ve daha kuvvetli bir kol da İzmir'le direkt bağlantısı olan Uşak'tan kalkarak Afyonkarahisar'a karşı hücuma geçti. Afyon'u aldıktan sonra tren yolu boyunca kuzeye ilerleyerek ikinci kolla birleştiler ve Kütahya'yı da ele geçirdiler. Eskişehir ve Ankara ile olan ulaşım yolları böylece çember içine alınma durumuna düştü. Karargahını Eskişehir dolaylarında bir kasabada kurmuş olan İsmet Paşa, şehri boşaltma sorumluluğuyla karşı karşıya kalmıştı. Cesareti kırılmış, endişeli ve kararsızdı. Bir yaralı kafilesiyle geri çekilmekte olan Halide Edip, onu alçak tavanlı bir Anadolu odasında buldu. Eşyası bir portatif karyola, bir tahta masa, bir tek sandalyeden ibaretti. Paşa bir nefer gibi giyinmişti. Her zamanki nazik tavrı altında, benzi solmuş, gözleri çakmak çakmak olmuş, dudaklarının ve göz kapaklarının kenarlarındaki çizgiler daha derinleşmişti. Burada hayatında ilk defa olarak felaket haline alabilecek bir buhranla karşılaşıyordu. Geri çekilme hareketinin hesaplanması güç sonuçlar doğuracağı ve milli bir başarısızlık olarak tenkide uğrayacağı muhakkaktı. Halide Edip ona, ordunun insanüstü gayret ve kahramanlığının herhangi bir zaferden daha büyük olduğunu söylemeye çalıştı. Fakat dünya eğer savaş zaferle bitmezse hiçbir fedakarlığı dikkate almaz. İsmet Paşa da bunu ifade etti. Lakin daha sonra sıcak yaz gecesinde açık havada kızarmış domatesten ibaret yemeklerini yerlerken biraz ferahlamış bir halde paşa geliyor dedi. Kararı Mustafa Kemal verecekti. Halide Edip yolculuğuna devam etti. Eskişehir istasyonundaki izlenimlerini şöyle anlatıyor. Saat 10.30'da tren hala istasyondaydı. Kadınlar kamyonların üzerinde çocuklarını emziriyorlardı. Etrafları eşya ve çocukla doluydu. Hepsinin ellerinde bir tava bulunduğunu gördüm. Ömrümde insanların bu kadar tava kullandıklarını ilk defa görüyordum. Mustafa Kemal Paşa sapsarı platformda askerlerle konuşuyordu. Hepsi sakindi. Karşılarında kadınlar. Bu kadınların gözleri çok acı bir şekilde askerlere çevrilmişti. Mustafa Kemal donuk maskesinin altında azminden hiçbir şey kaybetmemişti. Bu olanlardan hiçbirisi beklenmedik bir şey değildi. 3 ay önce Yunanlıların stratejisini tenkit eden, Eskişehir'e karşı güneyden ve yandan saldıracakları yerde batıdan ve cepheden hücuma geçmelerinin yanlış olduğunu söyleyen kendisi değil miydi? Bu sefer Yunanlılar onun tenkitlerini dinlemiş gibi öyle yapmışlar ve Eskişehir'e yaklaşmışlardı. Artık şehrin kaybının önüne geçilemezdi. Mustafa Kemal İsmet Paşa'nın aksine sert ve halkın hoşuna gitmeyecek kararlar vermekten çekinmezdi. Askerlik hayatında bunun başka örneklerini de vermişti. İsmet Paşa'nın karargahına gelir gelmez haritaya ve elindeki raporlara baktı. Sonra hiç çekinmeden hükümet başkanı olarak sorumluluğu üzerine aldı ve genel bir çekilme emri verdi. Çekilişi maskelemek, şehirdeki tahkimatı sökmek, cephane ve mühimmat depolarını ve eğitim kamplarını başka yere götürmek için vakit kazanmak amacıyla artçı savaşları yapılacaktı. Hele çok sağlam ve dayanıklı yapılmış olan tahkimatın muhakkak tahrip edilmesi gerekiyordu. Mustafa Kemal bu cesaretli olduğu kadar şiddetli kararları verdikten sonra trenle Ankara'ya döndü. Orada genel karargâhtan geri çekilişi izlemeye başladı. Halide Edip onu, yüzü sapsarı ve iç ayaklanmanın en kötü günlerindeki kadar endişe içinde gördü. İsmet Paşa hala Eskişehir önünde dövüşmekteydi. Mustafa Kemal oturup haberleri beklemesini söyledi. Kahvelerini içtikleri sırada boyuna kurmayından haber soruyordu. Yaveri durmadan haber getirirken Mustafa Kemal Paşa hepsine sövüyordu. Nihayet sabah oldu. Mustafa Kemal Paşa, "İsmet Eskişehir Savaşı'nı kaybetti. Hadi bir fincan kahve daha içelim," dedi. Doktor Adnan biraz odadan kaybolduktan sonra geri döndüğü zaman daima kötümser görünen yüzü gülüyor ve sevinçli görünüyordu. Mustafa Kemal Paşa, "Neredeydin Adnan?" diye sordu. O da Fevzi Paşa ile konuştuğunu, onun çok iyimser olduğunu, Yunanlıları yeneceğimizi söylediğini ifade etti. Mustafa Kemal Paşa da güldü ve Fevzi Paşa ile epeyce alay etti. Ama yine de memnun görünüyordu. Çünkü böyle anlarda o da fala ve rüyaya çok inanırdı. Halide Edip ve çok yakın bazı arkadaşları Mustafa Kemal'i o andaki gerçek yüzüyle görebiliyorlardı. Lakin o, maneviyatlarını yükseltmek istediği kimseler önünde başka bir maske takınıyor ve kendini değişik bir ruh hali içinde gösteriyordu. Dostlarından bir gazeteciye, sanki bütün dünyaya meydan okur gibi şöyle diyordu. "Ne olursa olsun bu memlekette kalacağız. Vatanımızın her zerresini savunacağız. En uzak sınırlarına kadar çarpışarak toprağımızın altında can vereceğiz." Beraberce mehtaplı Ağustos gecesinde batıya doğru uzanan Çorak Yaylayı seyrediyorlardı. Düşman şimdi yaylanın kenarlarına erişmişti. Karargah subaylarından çoğu geleceği karanlık görüyorlardı. Lakin Mustafa Kemal olağan bir manevrayı inceler gibi soğukkanlılıkla konuşuyordu. Haritayı önüne sermiş, sanki yalnız en ince sanat eserlerini tutmak için yaratılmış gibi görünen uzun parmaklarıyla savaşı izliyordu. Parmağının ucuyla bir çizgi çizerek, "İşte şimdi buradayız," dedi. "Kuvvetlerimiz Eskişehir'in güney ve kuzeyinden bir yarım yuvarlak şeklinde çekiliyorlar. Geceleyin hava aydınlık ve yürüyüşe elverişlidir. Yalnız günün yorgunluğundan ve sıcağından sonra insana bu havada uyku basar. Yürürken uyuyan çok asker gördüm, hele at üstünde olursa. Bir subay tanırım, süvaridir, en iyi at sırtında uyuyabildiğini söylerdi. Yatağa yatınca uykusu kaçarmış." Ay ışığı perdesiz pencerelerden içeri doluyor ve biricik petrol lambasının çiğ aydınlığına karışarak Mustafa Kemal'in yüzüne bir ölü rengi veriyordu. Lakin düşünürken de, şaka ederken de her yana kudret ve canlılık ışınları dağıtıyor gibi görünüyordu. "İçki için insanların mihenk taşıdır derler," diye devam etti. "Ben de derim ki asıl mihenk taşı savaş alanıdır. Şimdi arkadaşlardan her birinin ne yaptığını gözü kapalı söyleyebilirim. Örneğin biliyorum ki falan tümenin komutanı," parmağıyla haritada bir yer gösterdi, "şu kasabaya varmıştır. Kasabanın en rahat evini seçmiş ve şimdi her şeyi unutup portatif kar yolasının üzerinde derin bir uykuya dalmıştır. İster misiniz bunun böyle olduğunu şimdi size ispat edeyim? Dipnot: Bakınız, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Vatan Yolunda, Selek Yayınları, İstanbul. Zile basıp nöbetçi subayını çağırarak talimat verdi. Çocuğum, bana hemen filan tümenin komutanını bulur musun? Aşağıdan telgraf makinesinin sesi duyulmaya başladı. Mustafa Kemal devam etti. Yarın sabaha kadar düşmanla aramızı en azından 150 kilometre açmamız lazım. Durulacak en iyi yer burada, Sakarya'nın kuzeyindedir. Ancak buraya vardıktan sonra büyük bir çarpışmayı kabul edebiliriz. Yunan ordusu tabiatıyla bizim peşimizden gelecektir. Bu noktada ovayı geçecek ve şuraya doğru ilerleyecek. Bu demektir ki... Nokta nokta nokta. Bu sırada nöbetçi subayı tekrar içeri girdi. Selam aldıktan sonra, efendim dedi, tümen komutanı S... nokta nokta nokta köyünde istirahatteymiş, uyandıralım mı? Mustafa Kemal kendi psikolojik sezişine güldü. Ben size demedim mi? Şimdi ötekine bakın. Subaya, bana falanca tümen komutanını bulun diye emir verdi. Sonra yanındakilere dönerek göz etti. Bulamayacak çünkü gideceği yere bir an önce varmak için dolu dizgin yürüyordur. Telgrafçı biraz sonra gelerek tümen komutanının bulunamadığını söyledi. Mustafa Kemal tonunu değiştirdi. Asıl önemli olan şey düşmanın ne yapacağını ve nasıl yapacağını bilmektir. Şimdi biz böyle düzenli bir şekilde çekilirken arkamızdan gelecek mi gelmeyecek mi? Konuştukça dinleyenlere güven veriyordu. Fevzi Paşa'nın da söylediği gibi ortada iyimser olmak için sebepler bulunduğunu kendi de biliyordu. Düşmanın silahça üstün olduğunu da biliyordu. Türk ordusu henüz tam kıvamına gelmemiş bir savaş kuvveti halindeydi. Taşıt yokluğu hareket gücünü aksatıyor, Rusya'dan henüz yeterli bir silah yardımı alınamıyordu. Ankara'nın gerisinde Adana bölgesindeki ve Amasya dolaylarındaki yedek kuvvetler kağıt üzerinde Yunanlılara karşı bir sayı üstünlüğü sağlıyorsa da bunları şimdilik savaşa sürmek söz konusu olamazdı. Mustafa Kemal kafasında bu çeşitli faktörleri birleştirince Yunan taarruzuna karşı koymanın yerinde bir hareket olamayacağına karar vermişti. Zaman kazanabilmek için toprak kaybetmek gerekiyordu. Savaş planı İsmet Paşa'ya karargahını ziyaretten sonra verdiği genel direktifte belirttiği gibi şöyleydi. Orduyu Eskişehir kuzey ve güneyinde topladıktan sonra düşman ordusuyla araya büyük bir mesafe koymak gerektir ki ordunun düzenlenmesi, toparlanması ve yeniden güç kazanması mümkün olabilsin. Bunun için Sakarya doğusuna kadar çekilmek bile doğrudur. Düşman durmaksızın arkamızdan gelirse hareket üslerinden uzaklaşacak ve yeniden menzil hatları kurmaya mecbur olacak. Herhalde beklemediği birçok güçlüklerle karşılaşacak. Buna karşılık bizim ordumuz toplu bulunacak ve daha uygun şartlara malik olacaktır. Bu türlü davranışımızın en büyük mahsuru, Eskişehir gibi önemli yerlerimizi ve çok araziyi düşmana bırakmaktan dolayı umumi efkarda doğabilecek manevi sarsıntıdır. Fakat az zamanda elde edebileceğimiz başarılı sonuçlarla bu mahsurlar kendiliğinden giderilmiş olacaktır. Askerliğin gereklerini tereddütsüz uygulayalım. Öteki türlü mahsurlara karşı koyabiliriz. Churchill durumu şöyle özetler. Yunanlılar strateji ve taktik bakımından başarı kazanmışlar, tren yolunu da ele geçirmişlerdi. Bu da daha sonraki ilerlemeleri için işlerine yarayacaktı. Fakat Türk ordusunun ne tümünü ne de bir parçasını yok edebilmişlerdi. Bu ordu çabucak gözden kaybolmuştu. Yaylanın uzun ve yorucu yollarında Ankara'ya, yurdun can evine doğru çekiliyordu. Biraz sonra Yunanlılardan daha çok kayıp vermeden hemen hemen tümüyle Ankara'nın 80 kilometre kadar önüne, Sakarya dirseğine varmıştı. Burası Mustafa Kemal'in durmaya karar verdiği yerdi. Bütün bunları Türk halkına inandırıcı şekilde anlatmak gerekiyordu. Mustafa Kemal'in öngördüğü manevi sarsıntı şimdi olanca gücüyle üzerine çökmüştü. Meclis bu felaket karşısında dehşete kapılmıştı. Mebuslar bir yandan İsmet Paşa'nın cezalandırılması için bağırıp çağırıyorlar, bir yandan da Mustafa Kemal'in başkomutanlığı kendi üzerine almasını istiyorlardı. Bunlardan bazısı ordunun uğradığı yenilginin bir daha düzelemeyeceğini ve milliyetçi ülkünün büsbütün çöktüğünü sanıyorlar ve bunun sorumluluğunu Mustafa Kemal'in sırtına yüklemek istiyorlardı. Daha dürüst ve daha az kötümser olanlarsa onun hala durumu düzeltebileceğine inanıyorlardı. Daha başkaları da bundan sonraki bir çekilmeye Mustafa Kemal bizzat karışmış olursa bunun milli amacı kökünden sarsacağını ileri sürerek başkomutanlığa atanmasına karşı geliyorlardı. O en son başvurulacak kaynak olarak bir yanda durmalıydı. Buna da henüz sıra gelmemişti. Talihin garip bir cilvesi olarak bu buhran sırasında Mustafa Kemal ilk defa bütün meclisin desteğini elde etti. Dostları kendisiyle beraber oldukları, düşmanları da ona karşı oldukları için. Başkomutanlığa atanacağı anlaşılıyordu. Lakin bu atanmanın kendi isteğine uygun olması gerekmekteydi. Meclis içinde ve dışında bütün bu kaynaşmalar olurken, o ihtiyatlı bir şekilde hiç sesini çıkarmadan duruyor, başkomutanlığı kabule hiç iştahlı görünmüyordu. O böyle davrandığına göre demek ki felaket artık yalnız bir tehlike olmaktan çıkmış, kaçınılmaz bir şey olmuştu. Bu düşüncenin iyice yaygın hale geldiği kanısına varınca meclisi gizli bir toplantıya çağırdı ve kürsüye çıktı. Başkomutanlığı kabul edecekti ancak meclisin bütün yetkilerinin kendisine verilmesi şartıyla. Orduyu savaşın bundan sonraki dönemi için ancak bu şekilde gereken hızla hazırlayabilirdi. Fakat milli egemenlik ilkesine karşı beslediği saygıdan dolayı bu yetkilerin 3 aylık bir süreyle sınırlandırılmasını istiyordu. Kendisine karşı olanlar bunun üzerine açığa çıkmış oldular. Bazıları bu kadar geniş yetki almasına itiraz etti. Bazıları da başkomutanlık ünvanı meclise ait olduğu için kendisine verilemeyeceğini ileri sürdü. Mustafa Kemal olağanüstü şartların, olağanüstü hareket ve kararları gerektirdiğinde ısrar etti. Çabuk ve enerjik şekilde davranabilmesi şarttı. Kabinenin ya da meclisin onayını bekleyerek vakit kaybetmesi doğru olmazdı. Emirlerinin kayıtsız şartsız yerine getirilmesi, bunun için de bütün yetkileri elinde tutması gerekiyordu. En sonunda itirazları yenerek, onlara başkomutanlık görevini kendisine veren bir kanun projesi sundu. Başkumandan, ordunun maddi ve manevi gücünü azami surette çoğaltmak ve yönetimini bir kat daha sağlamlaştırmak konusunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu yoldaki yetkisini meclis adına fiilen kullanmaya izinlidir. Kanun kabul edildikten sonra Mustafa Kemal, meclisin bana karşı beslediği güvene layık olduğumu az zamanda göstermeye muvaffak olacağım dedi. Böylece Mustafa Kemal 3 ay süre için askeri diktatör oluyordu. Yetkilerini derhal kullanarak orduya teçhizat sağlamak için memleketteki ihtiyaç maddelerine el koydu. Parası sonradan ödenmek üzere bütün kumaş, deri, yiyecek, akaryakıt ve daha çeşitli eşya stoklarının %40'ının orduya verilmesini emretti. Halka orduda kullanılabilecek bütün silah ve mühimmatın teslimini bildirdi. Öküz ve at arabalarının %10'unu, binek ve taşıt hayvanlarının %20'sini aldı. Bütün demir ve döküm atölyelerinde bir sayım yapıldı. Mustafa Kemal üzerlerine çöken tehlikeyi herkesin daha yakından duyması için her evden birer kat çamaşır, birer çift çorap ve çarık da istiyordu. Bu savaş Mustafa Kemal'in öteden beri gördüğü gibi topyekün bir savaştı. Harp yalnız iki ordunun değil, iki milletin bütün varlıklarıyla ve ellerindeki her şeyle, bütün elde tutulur ve tutulmaz güçleriyle, birbirleriyle karşı karşıya gelmesi ve birbiriyle vuruşması demektir. Bundan dolayı bütün Türk milletini cephede bulunan ordu kadar fikren, hissen ve fiilen ilgilendirmeliydim. Milletin her ferdi yalnız düşman karşısında bulunanlar değil, Köyde, evinde, tarlasında bulunan herkes silahla vuruşan savaşçı gibi kendini ödev almış hissederek bütün varlığını mücadeleye verecekti. Bir peygamber gibi şu sözleri de eklemişti. Gelecekteki savaşların yegane başarı şartı da en ziyade bu söylediğim hususta mündemiş olacaktır. Bu gerçeği yıllarca sonra keşfetmiş olan Churchill, Mustafa Kemal'in elinde yeteri kadar deve ve öküz bulunmadığı için taşıt işlerinde cephedeki erlerin karılarından ve kızlarından nasıl yararlandığını anlatır. Kadınların seferber edilmesi, milli duygunun geliştirilmesinde büyük bir rol oynamış, asker, sivil herkesin topyekün gayret göstermesi ihtiyacını iyice belirtmişti. Sivas, Erzurum, Diyarbakır ve Trabzon gibi dağınık merkezlerden toplanan silahlar, saman yığınlarının altına yüklenerek kağnılarla taşınıyordu. Şalvarlı, dolaklı köylü kadınları da Sümerler zamanındaki gibi gıcırtılı sesler çıkaran kağnılarını sürerek saatte ancak 5 kilometre hızla dağ tepe demeden yüzlerce kilometrelik yolları aşıyor, cepheye doğru ilerliyorlardı. Çoğu emzikteki çocuklarını sıkıca sırtlarına bağlamışlardı. Top mermilerini, halat kulplu cephane sandıklarını kucaklarında taşıyarak arabalara yükleyip indiriyor, iki omuzlarına birer gülle yüklüyor, çok defa tapaları bozulmasın ya da ıslanmasın diye çocuklarını açıkta bırakmayı bile göze alarak üzerlerini örtüleriyle kapatıyorlardı. Tekerleklerin kırılıp kanının yolda kaldığı da oluyordu. O zaman kadınlar içindekileri sırtlarına yüklenir ve kilometrelerce taşırlardı. Evlerinde kalanlar da hayvan ve araçlara el konmuş olmasına bakmadan çapa çapalıyor, tohum ekiyor, ekim biçiyor, orduya yiyecek yetiştiriyorlardı. Refet Paşa Milli Müdafaa Vekilliğine geçmiş, bütün enerjisi ve buluşlarıyla çalışmaya başlamıştı. Öküz arabasıyla yapılan taşımayı yeni bir menzil sistemi kurarak daha hızlı hale getirdi. Artık köylülerin alışık oldukları gibi her kasabaya gelince araba değiştirecek yerde, belirli yerlerde öküzler değiştiriliyor ve taşıtlar doğruca savaş alanına kadar gelebiliyordu. Kilimlerden askerlere kaput, gaz tenekelerinden ilaç kutusu yaptırdı. Un bulunmazsa köylülere değirmenleri tamir edilinceye kadar buğdayı kaynatarak ya da havanda döverek yemelerini söyledi. Çıplak yaylada odun bulunmadığından ahşap evleri yıktırıp tahtalarını lokomotifleri işletmek için kullandı. Sapan demirlerinden kılıç yapılıyordu. Ankara'daki demir yolları atölyesi süngü ve hançer fabrikası haline sokulmuştu. Bir tek bozuk silah kalmaması için her yerde tamir atölyeleri kurulmuştu. Refet Paşa yurdun en ücra köşelerinden bile orduya asker topluyordu. Halk minarelerden askere yazılmaya çağrılıyordu. Orduya katılmak isteyenler çok defa haydutların kasıp kavurduğu yerlerden geçerek yüzlerce kilometre yaya yürümek zorundaydılar. Geldikleri zamanda kendilerine verilecek silah bulunmadığı da olurdu. Bu erlere cepheye giderken düşmandan başka yaralı ve ölülerin silahlarını almaları söylenirdi. Bu arada askerden kaçanlar yakalanıp şiddetli cezalara çarptırılıyor, silah altına yeni sınıflar alınıyor. Adana bölgesinden, Doğu illerinden, Karadeniz'den ve daha başka uzak yerlerden takviyeler getiriliyordu. Türklerin kendilerini bekleyen önemli savaşa hazırlanmak için ancak 3 hafta kadar vakitleri vardı. Ankara bu haftaları endişe içinde geçirdi. Sivillerin morali adamakıllı çökmüştü. Varlıklı eşraf ve tüccarlar yanlarına ailelerini ve servetlerini alarak Kayseri'ye göç ettiler. Daha başka kimseler de göç hazırlığına girişti, hatta resmi görevi olanlar bile. Şehir asker kaçaklarıyla boş gezenlerle dolmuştu. Yunanlıların çok yakına geldikleri söyleniyordu. Kimse de güven kalmamıştı. Kadınlar çarşafları sırtlarında yola çıkmaya hazır, sabırla bekliyorlardı. Evlerini barklarını bırakıp göç etmek zorunda kalacaklar mıydı acaba? Mustafa Kemal de şimdi Genelkurmay Başkanı olan Fevzi Paşa ile beraber cepheye hareket etti. Karargahını Ankara'nın 80 kilometre kadar güneybatısında, demiryolu üzerindeki Polatlı'da kurmuştu. Buraya varınca atıyla etrafa hakim bir tepe olan Karadağ'a çıktı. Attan inerek düşmanın izlemesi muhtemel olan hücum yönünü görmek istedi. Tekrar atına binerken bir sigara yaktı. Hayvan kibritin alevinden ürkerek geri tepince Mustafa Kemal şiddetle yere düştü. Kaburga kemiklerinden biri kırılmıştı. Bir an için ciğerlerini sıkıştırarak nefes almasına ve konuşmasına engel oldu. Yanındaki doktor kendisini ciddi şekilde uyardı. Devam ederseniz hayatınız tehlikeye girer. Mustafa Kemal, savaş bitsin o zaman iyileşirim diye cevap verdi. Tedavi için Ankara'ya döndü. Fakat 24 saat sonra yine cephedeydi. Yarası ona ıstırap veriyordu. Güçlükle yürüyebiliyor, çok defa bir masaya dayanarak dinlenmek zorunda kalıyordu. Bu kaza halk ağzında dallanıp budaklanmıştı. Daha savaş başlamadan başkomutanın hareket edemez hale gelmesi hayra alamet değildi. Lakin bu çeşit bir kazayı bile propaganda yararına kullanmak kabildi. Askerler arasında Mustafa Kemal'in "Bu Tanrı'nın bir işaretidir. Kemiğim nasıl kırıldıysa düşmanın mukavemeti de aynı yerde kırılacaktır." dediği söylenti olarak dolaşıyordu.